8. kaset. Bir de şeyini bilirdi onun, gülümsemesini. Öyle cana yakın gülümser, insanın ta içine işleyen gözlerle öyle dik dik bir bakardı ki, hele parayı ne kadar hiçe sayardı. Kemerindekini çıkarıp anısına verişi ya da eli sıkıda ise ondan isteyip alışı ne hoştu. Zaten almaktansa ona üstesine birkaç kuruş vermek için anısı zorlardı bile. Ondan aldığı parayı da gene ona lazım olunca vermek için saklardı. Böylece de biriktirdiği küçük hazinesini en hayırlı şekilde harcadığına inanırdı. 19. bölüm. Ana küçük oğlunu bekliyordu ama o gözükmez oldu. Kadın geleceğinden emindi. Çünkü 3 gün evvel gece vakti köyden bir gören olmasın diye tarlaların kırlardan geçerek gizlice çıkıp gelivermişti. Kapı hafifçe tıkırdamış, kadın da belki hırsız diye korkudan kalkıp bir türlü açamamıştı. Tam bağırıp ortalığı ayaklandıracakken onun alçak sesi telaşlı telaşlı bir şeyler söylediğini işitmişti. Bereket versin, yatağın yanı başında tünemiş olan tavuklar patırtı yapmışlardı da bu ses büyük oğlu ile karısının kulağına gitmemişti. Ana gücü yettiği kadar hızla hemen yerinden kalktı, el yordamıyla elbiselerini çekti aldı. Elinde şamdan oğlunun bu saatte böyle gizlice gelmesine bakılırsa herhalde işin içinde bir iş olacak diyerek yavaşça kapıyı açtı. Oğlunun yanında kendisi gibi siyahlar giymiş iki delikanlı daha vardı. İpekte sıkıca bağlı kağıtlara sarılı büyük bir paket tutuyorlardı. Kadın elinde ışıkla kapıyı açınca oğlu hemen püh diye söndürdü. Yeni ve ince bir ay ortalığı hafifçe aydınlatıyor, insan birbirini seçebiliyordu. Ana oğlunu görmek sevinciyle alçak perdeden bir çığlık basarken o da şöyle dedi. Anam, yatağının altına kışıklarının arasına bir şey koyacağım. Kimseye söylemeyeceksin. Kimse bilmeyecek. Anladın mı? Zaten yakında gelip alacağım. Kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu lakırtıları duyar duymaz içine ığıl ığıl bir şeyler iniyor gibi oldu. Çarpıntısı tuttu ve usulca ama çok ciddi bir sesle. Oğul, inşallah kötü, haram bir iş değildir ya bu. Başkasının malına dünyada el uzatmazsın, değil mi? Dedi. Delikanlı telaşlı telaşlı. Hayır ana, vallahi değil. Çalmak çıkmak değil. Kimsenin bir şeyini almadım. Ucuza koyun postu buldum, karlı bir iş yaparım diye satın aldım. Ama çekiniyorum. Belki abim bir şey der, gene çatar. Başka da koyup saklayacak yer bulamadım. Yok pahasına aldım ana. Gelecek kışa sana da veririm. Bir hırka ettirirsin. Olmaz mı? Zaten bu kış hepimiz iyi giyineceğiz. Göreceksin dedi. Ananın ağzı kulaklarına gitmişti. Memnundu. Ve oğlu bir şey çalmadım deyince de hiçbir kuşkusu kalmadı. İnandı. Hatta evladının bir sırrına ortak olabildiğine sevinerek peki yavrum, peki evladım, sen hiç merak etme. Kimselere söylemem ben. Bu odada abinle gelinin bilmediği daha ne çok şeyler var diye cevap verdi. Öteki iki adam paketi getirdiler, gürültü etmeden yatağın altına soktular. Tavuklar hafif hafif gıdakladılar, camız uyandı, geviş getirmeye başladı. Anası alıkoymak istedi ama delikanlı duramıyordu. Kadın bu aceleye, telaşa şaşarak ne yapsın, boynunu büktü. İçin rahat olsun evladım, gözümü dört açarım, üzülme sen. Sadece güve yemesin diye bu derileri havalandırmak, güneşlendirmek lazım, değil mi diye sordu. Genç adam hiç aldırış etmiyormuş gibi bir hal takınarak bir iki gün içinde hemen bozacak değiller ya, açma dursun, biz şimdi ev değiştiriyoruz, daha geniş bir yere taşınacağız, orada tek başıma bir odam olacak, elime daha çok para geçecek dedi. O bu geniş ev lakırtısını eder etmez ana da zaten bir vakit aklındaki bir şey düşündü, oğlunu evlendirmeyi. Delikanlıyı bir kenara çekti, yalvaran yakaran gözlerle onun yüzüne baktı. Şu çocuğun bir tek kusuru varsa o da evlenmem diye tutturmasıydı. İnsanın damarlarında ateş gibi fıkır fıkır kaynayan kanı olması ne demektir bilirdi o. Oğlunda da kendi gençliğindeki yanıp kavruşlarının izlerini görüyor, seziyordu. Kim bilir bu taşkın isteklerini nasıl şurada burada ziyan edip gidiyordu. Eli yüzü temiz bir kızcağızla evlenip anasının kucağına tosun gibi torunlar vermesi elbette daha hayırlı bir iş olurdu. Bu telaşlı dakikada oğlunun nasıl bir an evvel gitmek için acele ettiğini gördü ve dışarıda kapının dibinde iki arkadaşını beklediğini bildiği halde gene de dayanamadı. evladının elini avuçlarının içine aldı. Bütün inandırma adeta büyüleme kudretini sesine vererek "Ah benim aslan oğlum" dedi. "Madem ki o kadar geniş bir yere taşınacaksın, ne olursun izin ver bana. Senin için bir kız arayayım. En güzelini, en alasını bulayım sana. Ya da senin bir bildiğin varsa söyle. Komşu yengenize anlatayım. Senin istediğini ben de sevebilirsem eğer razıyım oğlum. Dediğin gibi olsun." Delikanlı gözlerinin üzerine düşen uzun saçları başını silkeleyerek geri attı. Ve gözü kapıda elini anasının avucundan kurtarmaya çabaladı. Ama ihtiyar kadın öyle sıkı tutuyordu ki bir yandan tekrar dirdirtmeye onu kandırmaya çalıştı. "Yazık değil mi oğul? Kucağıma yavrunun yavrularını verecek yerde içinin, iliğinin ateşini şurada burada yaban otlar üzerinde ziyan ediyorsun. Ağabeyinin karısı öyle soğuk, buz gibi bir şey ki sen de evlenmezsen bağrıma hiçbir zaman torunlarımı basamayacağım ben. Babanın nasıl bir erkek olduğunu biliyorum. Sen de ona benziyorsun. Tohumunu kendi çatının altına ek, evladım." Delikanlı sessiz sessiz gülüyor, parlak gözlerinin üzerine dökülen saçları yitiyordu. Azıcık şımarmış gibiydi. "Senin gibi ihtiyar kadınlar sadece evlendirmek, çocuk üretmekle bozmuşlar hanım. Bizim gibi gençlere de vız geliyor böyle şeyler, vız. Hadi bakalım, bir gün sonra görüşürüz gene." dedi, elinden zorla kurtuldu. Karanlık tarlaların arasından yanında iki arkadaşıyla geçerek kayboldu gitti. 3 gün geçti, gelmedi. 3 gün daha. Bir 3 gün daha geçti. Korkmaya başlayan anayı acaba başına bir bela mı geldi diyerek merak, üzüntü aldı. Çıkan yıldan beri artık şehre de gidemiyordu. Çaresiz beklemeye koyuldu. Canım diyene canın çıksın diyesi geliyor, üzüntülerini, korkularını kimseye açmıyor, titiz gelin temizlik yapmaya kalkar da yatağın altındaki paketi buluverir diye odasından çıkamıyordu. Uykusunun kaçtığı bir gece gene bütün bunları kurup düşünürken kalktı, şamdanı yaktı. Eğilip yatağın altına baktı. Kalın kağıda sarılı, kinevir ipiyle de sıkı sıkı bağlı duran koca paketi gördü. Eliyle üzerine bastı, yokladı. İşte koyun derisine benzemeyen katı katı bir şey vardı. Güzelim kürkleri güve girecek üzüntüsünü bir türlü içinden atamadığı için kendi kendine "Gerçekten deriyse bunlar güneşe çıkarmalı, yazık olacak" dedi ama paketi açmaya eli varmadı. Olduğu gibi bıraktı. Yalnız oğlu bir türlü çıkıp gelmek bilmiyordu. Günler geçiyordu. 1 ay olmuştu bile. O sıralarda korku ve üzüntülerini azıcık oyalayan bir hadise olmasaydı ana belki büsbütün çileden çıkacak, oynatacaktı. Böyle bir müjdeyi duyacağını hiç de ummuyordu doğrusu. Gelini gebe kalmıştı. Ya bu kadar ılık geçen yıllardan sonra işte kadın kendine gelmiş, boynunun borcunu yapmıştı. Bir sabah büyük oğlu göğsünü şişire şişire kapı eşiğinde duran anasının karşısına geldi. Yüzünün her bir tarafı gülümseyerek "Ana, torun olacak?" dedi. Kadın her gün içine dalıp gittiği ağır rüya bulutlarından sıyrıldı. Misafir dedikleri bir lekecikte boğulanan, perdelenen gözlerini oğluna dikti sert sert. "Alık alık söyleme, karın taş gibi soğuk, üstelik kısır. Kardeşin de nerelerde bilmem, tohumunu rastgele saçıp duruyor. Hayrını bereketini aramıyor, evlenmem diye tutturmuş, inat ediyor" dedi. Büyük oğlu öksürdü, bir kere daha, kesin bir sesle. "Oğlunun karısı gebe" diye tekrarladı. "Karın mı? Hadi sen de, dünyada inanma." Fakat oğlunun haline baktıkça doğru söylediğini anladı. Gücü yettiği kadar hızla kalkarak yürüdü, mutfakta pırasa kıyan gelinini yakaladı. Merakla yüzüne, karnına bakarak "Hele hele, artık var mı bir şey, şurada bir şey var mı sahiden?" diye sordu. Genç kadın başını salladı, işini yapa durdu. Yüzü sapsarıydı, yer yerde kırmızı lekeler basmıştı. Ananın aklı iyice yattı ve sordu. "Ne vakitten beri farkına vardın?" "Gökte ay 2 defa çıktı, biraz da fazlası var." Şimdiye kadar kendisine bir şey açmadılar diye ananın tepesi attı. Sopasıyla dövülmüş toprak yeri vura vura haykırmaya başladı. "Yıllar yılı bu müjdeyi duymak için yüreğim titrerken, içim bağrım yanarken nasıl ettiniz de benden sakladınız? Gökte ay 2 defa çıkmış. Yeryüzünde acaba senin kadar soğuk, buzdağı insan görmüş müdür? Başka bir kadın olsa daha ilk günden koşar bana haber verirdi." Elin kalkıp inen bıçağını durdurttu ve her zamanki işten pazarlıklı haliyle. Belki yanılmışımdır diye korkumdan söylemedim. Boşuna sevinmiş olmayasın diye dedi. Anaya bu lakırtıdan özrü kabahatinden büyük gibi geldi. Yere tükürdü. Bu kadar çocuk doğurup dokudum. Yanılıp yanılmadığını söylemez miydim sana? Çocuk yerine koyuyor insanı. Yaşlandık diye buna sersem olduk sanıyor. Her adım başında bunu çarpıyor yüzüme, dedi. Kadın hiç cevap vermedi. Kalın, renksiz dudaklarını ısırdı. Masanın üzerinde duran toprak çaydanlığı aldı. Bir kaseye çay doldurdu. Ve ananın koltuğuna girip duvarın dibine her vakitki yerine götürdü, oturttu. İhtiyar kadın bu havadisi bir an evvel konu komşuya anlatmak için sabırsızlanıyor, içi içine sığmıyor, yerinde duramıyordu. Hemen soluğu karşıdaki emmioğlunun evinde aldı. Onların da artık tarlada oğulları çalıştığı için karı koca evde oturuyorlardı. Oğullarının hepsi değil, sadece üçü toprak işleriyle uğraşıyor, ötekiler uzaklara gitmişler, ekmek parasını çıkarmaya çabalıyorlardı. Baba büyük ağır işleri göremiyordu ama gene de eli hiç boş durmuyordu. Karısı ise bütün gün horul horul uyuyor, torunları yaygarayı azıtmadıkça gözlerini hiç açmıyordu. Ana karşıdan karşıya yolu geçti. Bu şişman uyku küpünü çekiştire dürte uyandırarak. Artık sadece büyük anne sen değilsin. Özünü iyi aç, bana bak. Bir iki ay sonra benim de topuz gibi bir torunum olacak, dedi. Emo'nun karısı yavaş yavaş kendine gelebildi. Gülümsedi, uykudan kuruyan dudaklarının üzerinde dilinin geçirdi. Dünyayı daima iyi tarafından gören gözlerini açtı. Sahi mi kardeş, küçük oğlun evleniyor mu artık, diye sordu. Ananın sevinci biraz kaçtı. Yok canım, öylesi değil, diye cevap verdi. Emoğlu başını kaldırdı. Artık o buruş buruş ufak tefek bir ihtiyardı. Alçak kamış iskemlesine oturmuş, koza zamanı olduğu için ipek böcekleri için samandan ipler örüyordu. Her vakitki gibi kısa, kuru kelimelerle. Öyleyse gelin ha, diye sordu. Evet, dedi ve iyice anlatabilmek için de güzelce oturdu, yerleşti. Ama pek de hoşnut gözükmek istemiyordu. Duyduğu mutluluğu bir iki şikayet dolu sözle azıcık örtmeye çalışıyordu. 8 yıldır bekliyorum. Dile kolay. 8 yıl bu. Vakti çoktan gelmişti. Çoktan. Eğer zengin olsaydım şimdiye kadar oğluma bir karı daha alırdım. Ama büyüğe 2 kadın vermeden evvel küçük oğlumun sırasını düşünmek lazımdı. Öyle ya, bu zamanda evlenmek kolay mı? Para istiyor. İkinci bir kadın için bile anası babası belli, iyi bir şey olsun denilince kesedinin ağzını açmalı. Neyse, şükür bunlara meydan kalmadı. Zaten bizim gelinin tabiatı hiç benimkine benzemiyor. Ağır, her şeyi ağır. Tıpkı yılan gibi de soğuk. Emoğlu her şeyi hakkınca söylemeyi severdi. Öyle ama iyi taze doğrusu. Daima uslu, akıllı. Evinizi çekip çevirdi. Şimdi derede dişili erkekli ördekleriniz var. Eskiden yoktu. İhtiyar camızınızı çiftleştirdi. Genç bir hayvanınız daha oldu. Eskisinin 2 misli. 10-12 tavuğunuz var. Her yıl sattıklarınız da ceva. Evet, iyi taze ama hayvanların çiftleşmesiyle uğraşacağına... Neyse, susayım daha iyi, dedi. Şişman yenge şu sıralarda öyle uykucu olmuştu ki, esneyerek. Doğru kardeş, sana benzemiyor hiç, orası öyle. Sen etli canlı, kanlı bir kadının, ateş gibiydin. Her işin altından üstesinden gelir, bastığın yeri titretirdin. Şimdi bile şu ishal derdin tutmadıkça tintin ne güzel yürüyüp gidiyorsun. Bana bak, 2 adımı zor atıyorum. Yattığım yerden sofra başına, oradan da gene cumba ya uyku yap, dedi. Emoğlu da şunları ilave etti. Gerçekten öyle. Ben eski yediğimin yarısını bile yiyemezken ta buradan duyuyorum. Sofra başına oturduğunu üst üste birkaç defa çanağına yemek koydurtuyorsun. Afiyet olsun. Ana bu iltifatlardan pek hoşlandı. Aşağıdan alarak. İşte şöyle böyle yiyip öğütüyorum. Çanağımı 3-4 defa doldurmadan doymuyorum. Sadece ön dişlerim düştü de pek katı sert şeyleri yiyemiyorum. İshalim durdu mu gücüm kuvvetim yerine geliyor, dedi. Emma'nın karısı ne sağlam kadın, diye mırıldandı. Azıcık uyukladı, içi geçti. Tekrar uyandı ve anayı görünce mahmur mahmur sırıtarak. Torun olacak ha? Kızları hesaba katmadan tam 7 torunum var benim. Fazlası var, eksiği yok, diye söyledi. Ondan sonra da derin, rahat bir uykuya iyice daldı. Bu büyük olayın müjdelenmesi ananın günlerini doldurmaya yaradı. Yoksa küçük oğlu hala görünürlerde olmadığından kim bilir ne boşluk duyacaktı. Bu yeni sevinçle kadının bekleyişine bir tat geldi kendi kendine. Nasıl olsa günün birini o da çıkar gelir dedi. Üzülüp kuruntulanmaktan vazgeçti. Ama düşünüyordu ki her sevinci gibi bu mutluluğu da yarım kalmıştı. İlle bir terslik, aksilik olacak her işinde. Bu sefer de kız doğru verirse diye korkuyor kendi kendine. Ben de bu talihsizlik varken olur mu olur diye söyleniyordu. Bundan o kadar korkuyordu ki bildiği o kudretli ilahiye yalvarmaya, doğacak çocuk erkek olsun diye mesela kırmızı bir elbise ile yeni terlikler almaya niyetleniyordu. Fakat kadıncağız böylelikle tanrıçaya eski bir günahını bütün çektiklerine rağmen gene kefaretini ödeyemediği geçmiş bir suçu hatırlatacağından korkuyor. Ya torunum erkek olsun diye yalvarmaya kalkışırken mağdurenin aklına işlediğim kabahati getirir, hışmına uğrarsam, ya doğacak çocuğu ana karnında öldürür, mahvediverirse diye düşünceye varıyor, ürküyordu. İhtiyar ana boynu bükerek dertli dertli. Kendimi göstermeyeyim daha iyi. Mavdi'ye doğacak çocuğu haber vermez. Şurada burada oturup durursam zar o da bunu unutur. Beni öyle ya, aradan çok zaman geçti. Hiç gidip ilahlara görünmedim. Yine de bir şey demem. Onlar da doğacak çocuğun benim soyumdan olduğunu bilmezler. Ölecek biri daha doğdu der geçerler. İşi kısmete bırakayım. Oğlan olsun diyelim. Umalım oğlan olsun diyordu. Gün geçtikçe ananın korkusu, üzüntüsü artıyor, yüzü hiç gülmüyordu. Kendi kendine şu çocuğun ne kadar sevinecek bir şey olmakla beraber her doğumdaki gibi kadere, derde de nasıl ardında kadar kapı açtığını düşünüyordu. Ölü doğabilir, sakat, aptal, kör ya da kız olabilirdi. Bütün bu acı ihtimalleri aklına getirdikçe insanlara zararla dokunabilmek, kudretini taşıyan ilahlara diş biliyor, şöyle mırıldanıyordu. Basbayağı bir günah için yediğim ceza sanki uygun mu düştü? O günkü suçu işlerken ben, mabutlar bunu nereden de haber aldı? Galiba bunlar bir an mabetteki o ihtiyar tanrının yüzünden oldu. Yüzünü örttüm de ama gene de yanı başında günahı sezdi. Tuttu mabdeye haber verdi. Bundan sonra günaha bulaşmış ihtiyar bir kadın olduğum halde tanrılara sokulmayacağım hiç. Çünkü istesem bile suçumun kefaret borcunu bundan fazla nasıl ödeyebilirim? Ömrümde tattığım sevinçlerle çektiğim çileleri, acıları tartacak olsalar, kederler koca taş ağırlığıyla zavallı küçük sevinç dakikalarımda deve dikeninin incecik tüyleri kadar hafif basar. Çocuğu doğurmadım, kör kızımın arkasına kaldım. Felaket hiçbir suçum borcunu ödemiyor mu? Ömrüm sadece acıyla geçti. Üstelik yoksulluk da çektim, daha ne olsun? Ama tanrılar haklıyı haksızı tanımıyor, acıma bilmiyorlar. Böylece gamlı gamlı düşünerek tesbih çeker gibi mırıl mırıl söyleniyordu. İki üzüntüsü vardı. Doğacak çocuk ya sakat ya da kız olursa korkusu. Bir de hala gelmek bilmeyen küçük oğlunun derdi. Bazen bütün ömrünün upuzun bir bekleyişten başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Bir zamanlar boşu boşuna hep kocasının dönüp gelmesini beklemişti. Şimdi de oğlunu ve erkek torunlarını bekliyordu. Yazısı böyle yazılmıştı bir kere ama ne kötü yazmışlardı zavallınınkini. Umut bu, kolay kolay gider mi elden? Komşulardan biri şehre gidip geldi mi hemen soruyordu. Bugün oğlumu gördün mü? Ve köylü bir baştan bir başa kapı kapı dolaşıp bugün kim gitti şehre diye aranıyor, oradan dönen birini bulur bulmaz bugün rastladın mı, gördün mü oğlumu diye tekrarlıyordu. Bu kuruntulu kararsızlık günlerinde artık köyün içinde kadın, erkek, herkes onun bu sorgusuna alışmıştı. Başlarını kaldırdılar mı onu, oğlunun ağaçtan kesip yonttuğu sopasını abanmış görüyor ve ihtiyar titrek sesiyle ''Bugün gördünüz mü oğlumu?'' diye sorduğunu işitiyorlardı. Acıyarak iyilikle cevap veriyorlardı. ''Hayır nene, hayır, görmedik. Hem biz çarşı pazar dolaşıyoruz. Madem ki o dediğin gibi kibarlaşmış, kibarlardan çıkarıyormuş parasını, hiç bizim olduğumuz yerlere gelir mi?'' diyorlardı. Mahzun mahzun dönüyor birden kasılan tutuk bir sesle. Pek iyi bilmiyorum ama galiba kitaplarla bir iş yapıyormuş diye mırıldanıyordu. O vakit tek ihtiyar hoşuna gitsin diye gülerek, bir gün olur yolumuz düşer de bir kitapçının önünden geçersek içeri girer bakarız, belki de tezgah başındadır, olur ha diyorlardı. Fakat bir gün gökte ay birkaç defalar devrini yapıp geçtikten sonra kulağına bir haber çalındı. Ana her vakitki gibi kapının dibinde oturmuş düşünüyordu. Kahvaltıdan yeni kalktığı için elinde uzun çubuğu vardı. Yuvarlak tepelerin üstünden sabah güneşinin yükselişini seyredalmış bakıyordu. Onu adeta gözlüyor, sıcağın yaymasını bekliyordu. Çünkü bu güz gün başları adam akıllı serin oluyordu. Birdenbire karşıdaki emmilerin büyük oğlunu gördü. Genç adam çarığının kopan ipini düğümlemeye çalışarak yürüdü, geldi. Biraz ötede duran büyük oğluna sokuldu. Yavaş sesle kulağına bir şeyler söyledi. Ana birden şaşırdı. Çünkü daha o sabah şafak sökerken onun şehre gittiğini görmüştü. İhtiyarlamıştı ama eski adetini bırakmamıştı elden. Hasta olmadıkça yataktan yine hep gün doğmadan kalkıyordu. Hayır, yanılmıyordu. Gördüğü karşıdaki akrabalarının bu oğluydu. Hatta şehre yeni biçilmiş bir ot yükü götürüyordu. Bu kadar erken dönmüş olmasına şaşarak götürdüğünün hepsini satabildi mi diye çağırıp sormaya niyetleniyordu ki oğlunun başını kaldırarak yüzünde müthiş bir korku ile "Kardeşim ha?" dediğini işitti. Evet, ananın iyi işiten kulaklarına bu çığlık ulaştı, geldi. Sağır değildi o, hemen telaşla. "Ne var, ne olmuş küçük oğluma?" diye sordu. İki erkek çatılmış yüzlerle hala bir şeyler söyleşiyorlardı. Birbirlerine öyle korku dolu gözlerle bakıyorlardı ki ana dayanamadı, bacaklarını tutulduğundan topallaya topallaya yürüdü, yanlarına gitti. Sopasıyla yere vurarak "Ne olmuş oğlum, ne var, ne var?" diye sordu. "Kardeşimin işleri pek iyi gitmiyormuş galiba anacığım. Ama nenin nesi ben de bilmiyorum. Şehre gitmeliyim, bakar sana haber getiririm," dedi. Fakat ana onun yakasını bırakmadı. Sesini daha yükselterek "Bir şey var, söylemeden bırakmam seni," diye bağırmaya başladı. Bu sesi duyan gelin laf dinlemeye geldi. "Ne diyorsa aman yapsana, öfkeden hasta olacak," dedi. O vakit oğlu yutkuna yutkuna zorla şunları söyleyebildi. "Emmimin oğlu görmüş, şeyi görmüş. Kardeşini birçok başkalarının arasında elleri iple arkasına bağlıymış. Elbiseleri de parça parçaymış. Bunları tam ot sattığı pazardan geçmişler. 20-30 kişilik tabur gibi bir sürünün ortasındaymış kardeşim. Emmimin oğlunu görünce başını çevirmiş. O da sorup soruşturmuş. Nöbetçi askerlerden öğrenmiş ki şeymiş onlar. Komünistmişler. Hapse götürüyorlarmış. Yarın da öleceklermiş." Bu sözlerden sonra üçü de birbirine baka kaldılar. İhtiyar ananın çenesi titremeye başladı. Gözlerini bir yüzden ötekine çevirdi, çevirdi. Sonra "Ben bu lafı bir kere daha duydumdu ama ne demektir bilmiyorum," dedi. Elmoğlu'na sordum, nöbetçi askerine "Komünist nedir?" diyecek olmuş da adam gülmüş. "Bir çeşit zamane hırsızları," demiş. Ananın aklına ne vakittir yatağının altında saklı duran paket geldi. Ve ahlayıp ohlamaya, başını hırkasının eteklerini çevirip çevirip hıçkırmaya başladı. "Daha o gece anlamalıydım. Demek ki yatağımın altındaki çıkında çaldıkları var. Eyvahlar olsun, çaldıkları," diye inliyordu. Bu lakırtılar üstüne oğlu ile gelini hemen onu tuttular. Dört bir yanlarına korka korka bakarak kadını hemen içeri soktular. Sormaya başladılar. "O ne demek ana, neler söylüyorsun?" Gelin koştu, yatağın alt tarafındaki perdeyi çekti. Kocasının yüzüne baktı. O da ilerledi. Anası ağlama ve hıçkırıklarını daha yükselterek "İçinde neler var bilmiyorum. Geceleyin getirdi bunu. Bir iki gün kimselere bir şey söyleme anam," dedi, gitti. "Gidiş o gidiş, gelmedi. Bir daha hiç gelmedi." Erkek doğruldu, gitti. Usulca kapıyı kapadı, kolunu indirdi. Karısı da pencerenin önünde bir bez gerdi. İkisi beraber paketi çekip çıkardılar, ipleri çözdüler. Ana gözleri bu koca şeyin üstünde, "İçinde koyun derisi var demişti bana," diye mırıldandı. Karı koca cevap vermediler. Böyle bir şeye inandıkları yoktu. Herhalde başka bir şey olacaktı bu. Ağırlarına, katılığına bakılırsa acaba altın mıdır diye düşündüler. Ama çıka çıka sadece kitap çıktı. Karayazılı bir alay küçük kitaplar. Sonra da üstlerinde kanlı, acayip ölüm sahneleri gösteren resimli birçok sayfalar. Bunlarda iri yarı, dev gibi adamların ufak yapılı erkekleri bıçakla kesişleri, oralarını buralarını parçalamaları gösteriliyordu. Bu garip şeyler karşısında ağızları açık kaldı. Üçü de hiçbir şey anlamadan birbirinin yüzüne afal afal baktılar. Kendi kendilerine bir adamın böyle üstü kara kara bir şeyler yazılı basbayağı kağıt parçalarını çalmak, saklamak için ne zoru vardır diye düşündüler. Böyle bir hırsızlığı akılları almıyordu. Bakıyorlar, eviriyor, çeviriyor, bir türlü bu kitapların ne demeye geldiğini anlamıyorlardı. Hiçbirinin de tek bir kelimesini bile okumak ellerinden gelmiyordu. Hatta şu resimlerin de anlamını bilmiyorlardı. Sadece bunların olsa olsa eşkıyaların yapabilecekleri korkunç, kanlı, ölümlü sahnelerden olduğunu görüyorlardı. Adamlar hançerleniyor, öldürülüyor, parça parça ediliyordu. Eşkıya haydut işiydi bu. Üçü de korkudan tir tir titriyorlardı. Ana oğlu için, ötekiler de bu musibet şeyleri gelip çatılarının altında buluverirlerse diye kendi canları için korkuyorlardı. Erkek, gene sarın, bağlayın, akşama kadar dursun da mutfağa götürür yakarız dedi. Ama karısı ondan kurnazdı. Olmaz, hepsini birden yakamayız. Dumanı görürler. Ne yapıyoruz diye meraka düşerler. Ben onları her gün yemek pişirirken sanki ot kullanıyormuşum gibi azar azar yakarım. Daha iyi dedi. İhtiyar ananın tasalandığı bu değildi. Sadece bir tek şey biliyordu. Oğlu kötü ellere düşmüştü. Büyüğüne sordu. Ne yapacaksın evladım? Kardeş için ne yapacaksın? Nasıl bulacaksın onu? Nerede olduğunu biliyorum. Emoğlu tarif etti. Şehrin güney kapısı taraflarında mahkumların kafalarını uçurdukları meydanların yanında bir hapishane vardır. Oraya götürmüşler dedi. Sonra da anasının birdenbire ölü gibi sarardığını görünce bir çığlık kopardı. Karısını çağırdı. İkisi beraber zavallı ihtiyacı tuttular. Yatağın üzerine oturttular. Kadın bir zaman yüzü balçık rengini almış bir halde çarpıntı ve tıkanıklık içinde boğuluyormuş gibi oldu. Nefesi tutula tutula. Oğlum, yavrum, gitmeyecek misin? Kardeşin, kardeşin diye fısıldadı. Büyük evlat yavaş yavaş korkusunu bir yana bırakabildi ve anasının halini acıyarak elbette giderim, gidiyorum dedi. Elbiselerini değiştirdi, ayağına popuçlarını geçirdi ve geçen vakit anaya dayanılmaz derecede uzun geldi. Nihayet hazır olabilince onu yanına çağırdı. Başını iyice kendine doğru çekti, usulca kulağına. Evladım, parayı sakınma. Sahiden hapisteyse eğer para verip onu oradan kurtarmalı. Kesenin ağzını açtın mı olur bu. Hiç şimdiye kadar para verildiği halde mahpusu koyuvermeyen hapishane işitilmiş mi? Bende de var birkaç kuruş. Şuraya çukura gömmüştüm. Onun için biriktiriyordum. Al, hepsini al. Nemiz var, nemiz yoksa al oğul, kurtar onu, dedi. Senin hatırın için ne verebilirsem vereceğim ana. Benim için değil, ben hesaba gelir miyim ki? İhtiyarım, bir ayağım çukura girmiş. Onun için evladım, onun için ver. Erkek gitmişti. Karşıdaki emrilere uğrayıp olanı biteni gözüyle gören delikanlıyı da aldı. İkisi beraber şehrin yolunu tuttular. Anaya gene beklemek düştü. Bu seferki ömrünün en acı, en müthiş bekleyiş oldu. Yatağının üstünde öyle kımıldamadan duramıyordu. Oysa kalkacak da mecali yoktu. Vakit geçtikçe gelini ihtiyar kadının halinden homur homur bir şeyler söylenerek ellerini sıska dizlerini iki yanlarına vuruşundan gözlerini bir noktaya dikmiş deli deli bakışından korktu gitti. İhtiyar emmioğlu ile karısını çağırdı. Karı koca bir ölü evine girer gibi kanlı yüzlerle geldiler ve üç ihtiyar bir arada beklemeye başladılar. Onların yanına gelmesi anaya biraz kuvvet vermişti. Başkalarına diyemeyeceğini onlara söyleyebilirdi. Hem ağlıyor hem de günah işledimse çektiklerim yetmedi mi diyordu. Hıçkırıyor, hıçkırıyor, sonra da günah işledimse neden ben gidemiyorum? Ben, her şey biterdi böylece. Neden onları birer birer alıyorlar elimden? Belki torunumu da alacaklar. Onu da, belki onu da göremeyeceğim. Biliyorum, ben geberip gidemeyeceğim. Gene ben kalacağım. Dertlerini söyledikçe içini bir hırs bürüyordu. Bu öfkeyle hem bağırdı hem ağladı. Sanki hiç günah işlememiş kadın var mı? Nerede? Nerede var? Cezanın hepsini ne diye bana çektiriyorlar? Şişman yenge, çileli kadının bu acı arasında ağzından bir şey kaçırmasından korktu, hemen atıldı. Hepimiz günah işledik. Günahsız insan olur mu? Suçlarımıza göre hesaba kalkışırlarsa içimizde hiç kimsenin çocuğu olmamalıydı. Bak benim oğullarıma, torunlarıma, sanki pek mi iyi bir insanım. Ne bir mabede giderim, ne bir dua ederim. Vaktiyle de köyümüze bir rahibe gelip cennetin yolunu göstermeye kalkışacak olduğumu çocuklarımın isimlerinden kulağıma pek laf girmezdi. Aldırmazdım. Şimdi artık ihtiyar oldum. Hazırda azıcık vakit varken yolu gösterelim, öğren dediler mi? Adam sen de, yaşım geçti. Bir şey anlamıyorum artık. Böylece alırlarsa cenneti alsınlar beni. Yoksa ne yapayım? Gitmeyi veririm. Deyip geçiyorum. Kocası da bir şey söylemeye kalkıştı. Sabret kadın. Bakalım ne haber getirecekler. Belki boşuna üzülüp kendini yiyorsun. Götürdükleri parayla kurtarıverirler oğlunu. Yahut kim bilir, onlara bizim oğlan yanılmıştır. Belki o eli bağlı gördüğü senin oğlun değildir. Devamı arka yüzde.